Hasıla ve gelir hesaplamaları. Gayri safi yurt içi hasıla. Bir ülkede belirli bir dönem içinde, örneğin 3 ay, 1 yıl, üretilen bütün nihai malların piyasa fiyatları üzerinden toplanmasıyla oluşan toplam değere gayri safi yurt içi hasıla denmektedir. Diğer bir ifadeyle bir ülkede belirli bir dönemde o ülkede yaşayan yerleşiklerce üretilen nihai yani son kullanılan mal ve hizmetlerin üretiminin parasal değeri olarak da tanımlanabilir. Gayri safi yurt içi hasıla eşittir, tüketim artı yatırım, artı devlet harcamaları, artı ihracat eksi ithalat. Gayri safi yurt içi hasıla üretim, harcamalar ve ülkede elde edilen gelirler üzerinden hesaplanır. Tüm hesaplamalar aynı rakamı verir. Örneği sunumdan inceleyebilirsiniz. Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla 3'er aylık dönemler itibariyle açıklanır, yıllık olarak toplanır. 1. Üretim yöntemi. Belirli bir dönemde üretilen nihai ürünlerin nihai fiyatlarından yola çıkılarak hesaplanmasıdır. 2. Harcamalar yöntemi. Bir ülkede belirli bir dönemde yapılan özel kesim tüketim harcamalarının, burada yerleşik olmayan yabancıların, örneğin turistlerin yapmış oldukları harcamalar da dahildir, kamu tüketim harcamalarının, özel kesim ve kamunun yatırım harcamalarının, stok tutarlarının ve yurt dışı ile yapılan mal ve hizmet ticaretinin netleştirilmiş tutarlarının toplamından yola çıkılarak hesaplanmasıdır. 3. Üretim faktörlerinin elde ettikleri gelirler yoluyla hesaplama. Üretime katkıda bulunanların elde ettikleri üretim faktörü gelirlerinin toplanmasıdır. Ancak bu yöntem güvenilir değildir. Çünkü kayıt dışı elde edilen gelirleri kapsamadığından yanıltıcı sonuç verir. Hesaplama yapılırken 1. Gayri safi yurt içi hasılaya konu olan mal ve hizmetlerin nihai ürünler olmalı, yani başka bir ürün üretiminde girdi olarak kullanılmamalıdır. 2. Bu ürünlerin üretimi sadece o ülkede yaşayan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Örneğin Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bir gerçek ya da tüzel kişinin üretim değerleri Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına katkı yapar. Almanya'da yerleşik olan bir Türk vatandaşıyla o ülkede faaliyet gösteren bir Türk şirketinin Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası ile ilgisi yoktur. Gayri safi milli hasıla. Bir ülkenin yurt dışında çalışan vatandaşlarının ülkeye gönderdikleri faktör gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılaya eklenip, ülkede çalışan yabancıların kendi ülkelerine gönderdikleri faktör gelirlerinin gayri safi yurt içi hasıladan düşülmesiyle elde edilen değerdir. Gayri safi toplam anlamına da gelir. Dış alem net faktör gelirleri, yurt dışında bulunan vatandaşların gelirleri, eksi yurt içindeki yabancıların gelirleri. Gayri safi milli hasıla eşittir, gayri safi yurt içi hasıla artı dış alem net faktör gelirleri. Safi milli hasıla. Gayri safi milli hasılada üretim sürecinde makine ve teçhizatta meydana gelen aşınma ve eskimeler, amortismanları dikkate alınmamaktadır. Ancak gerçek üretim değerini bulabilmek için bu eskime ve aşınma payının çıkarılması gerekmektedir. Safi milli hasıla eşittir, gayri safi milli hasıla eksi amortismanlar. Milli gelir. Bir ekonomide belli bir dönemde, genellikle bir yıl, üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin net kıymetlerinin piyasa fiyatları ile ifadesinden dolaylı vergiler, tüketime bağlı vergiler, örneğin KDV gibi çıkarılırsa milli gelir kavramına ulaşılır. Milli gelir eşittir safi milli hasıla piyasa fiyatlarıyla eksi dolaylı vergi. Katma değer. Belli bir ürünün, mal veya hizmetin satış fiyatından o ürünü meydana getirmek için başkalarından satın alınan mal ve hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır. Bu bakiye, kar, kira, faiz ve ücret talep edenler arasında bölüşülür. Safi milli hasıla faktör fiyatları ile hesaplanırsa yine milli gelir kavramına ulaşılır. Milli gelir esasen bir ekonomide bir yılda tüm üretim faktörlerinin net olarak ortaya koydukları katma değerdir. Milli gelir eşittir safi milli hasıla faktör fiyatlarıyla. Kişisel gelir. Vergiler ödenmeden önce kişilerin eline geçen gelirdir. Milli gelire transfer ödemelerinin eklenmesiyle hesaplanır. Transfer ödemeleri için sonraki sunumları inceleyiniz. Kişisel gelir eşittir milli gelir artı transfer ödemeleri. Harcanabilir gelir. Kişisel gelirden dolaysız vergiler düşülerek hesaplanır. Harcanabilir gelir eşittir kişisel gelir eksi dolaysız vergiler. Tasarruf yatırım eşitliği. İki adet tasarruf mevcuttur. Kişilerin yapmış oldukları özel tasarruflar ve devletlerin yapmış oldukları kamu tasarruflarıdır. Özel tasarruf, kişilerin harcanabilir gelirlerinden yapmış oldukları, tüketimden geride kalan, harcamadıkları kısım gelirlerdir. S eşittir, eksi YH eksi C. Kamu tasarrufları, devletin vergi gelirlerinden kamu harcamalarını yaptıktan sonra geride kalan tutardır. Dışa kapalı bir ekonomide üretim dengesi, Y eşittir C artı I artı G ise ve C'yi eşitliğin sol yanına alırsak, Y eksi C eşittir I artı G eşitliğin her iki tarafından T vergilerini çıkarırsak, Y eksi C eksi T eşittir I artı G eksi T eşitliğin sol yanı Y eksi C eksi V özel tasarrufu göstermektedir. S eşittir I artı G eksi T denklemde I'yı yani yatırımı yalnız bırakırsak I eşittir S artı T eksi G. Buna göre toplam yatırımlar bir ülkedeki özel tasarruf ve kamu tasarruflarının toplamına eşittir. Transfer harcamaları. Transfer harcamaları milli gelir üzerinde doğrudan bir etki oluşturmaksızın satın alma gücünün özel şahıslar ve sosyal tabakalar arasında el değiştirmesine neden olan karşılığında mal ve hizmet elde edilmeyen harcamalar olarak kabul edilmektedir. Transfer harcaması olarak kabul edilen ödemeler, sübvansiyonlar. Devletin işletmeleri, üretim faaliyetlerinin seviyesi ya da ürettikleri, sattıkları, ithal veya ihraç ettikleri mal ve hizmet miktarı temel alınarak yaptığı karşılıksız ödemeler olarak tanımlanmıştır. Bu ödemeler cari transfer niteliğinde olup nihai tüketicilere değil yalnızca üreticilere ödenmektedir. Hibeler. Bir kamu biriminden başka bir kamu birimine ya da uluslararası bir kuruluşa aktarılan zorunlu olmayan cari ya da sermaye transferleridir. Sosyal yardımlar. Toplumun tamamının ya da özel bir grubun belirli sosyal risklere karşı korunması amacıyla gerçekleştirilen aynı ya da nakdi transferlerdir. İşsizlik ve emeklilik ödemeleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Sosyal destek yardımları. Sosyal güvenlik yardımlarının hizmet ettiği ihtiyaçları karşılamaya yönelik olup, sosyal güvenlik programı altında gerçekleştirilmeyen transferlerdir. Bazı hane halklarının mevcut sosyal sigorta programlarına dahil olmaması ya da sosyal sigorta yardımlarının belirli ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması durumunda bu ödemelerden yararlanılmaktadır. İşveren sosyal yardımları. Devletin çalışanlarına ödediği aynı ve nakdi yardımlardır. Bu ödemeler sosyal güvenlik programlarınca karşılanan hastalık, kaza gibi durumlar sonucu çalışamayacak konuma gelen bireylere yapılan ödemeler ve aile eğitim gibi yardımlar gibi ödemelerle benzerdir. Ekonomi politikaları. Ülkelerin ekonomik anlamda istikrar, büyüme ve adil gelir dağılımı gibi gelişmelerini sağlayan plan ve programlara ekonomi politikaları adı verilir. Her ülke gibi Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar geçen süreçte farklı ekonomi politikaları uygulamıştır. 1. Makroekonomik dengenin yönetimi. 2. Ekonomik dengede yaşanan bozulmaları düzeltmek. 3. Bozulma olmasa da daha iyi bir dengeye ulaşmak. Ekonomi politikaları amacına göre işsizlik oranının düşürülmesi, bütçe açığının kapatılması gibi konular ön plana çıkabilir. Bu amaca ulaşmada maliye, para politikaları gibi politika araçları kullanılır. Bu politikalar birbirinden bağımsız değildir. Herhangi bir ekonomik amaca bu politikalardan biriyle ulaşılabilir. Hangi politikanın uygulamaya konacağına dair kararı siyasi karar alıcılar verir ve bazı araçlar doğrudan etkili olurken bazılarında etki dolaylı olabilir. Ülkelerin para politikalarının belirlenmesinde, yürütülmesinde karar alan merkez bankaları ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Yapısal olarak görev ve yetkileri ülkeden ülkeye farklılık gösteren merkez bankaları ekonomik istikrar konusunda etkin rol oynar. Para politikası. Ülkelerin ekonomik büyüme, istihdam artışı, ödemeler dengesi ve fiyat istikrarı gibi makroekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için para aktarımını, piyasadaki para hacmini, paranın elde tutma maliyetini ve diğer finansal koşulları etkilemeye dayalı kararları içeren ve merkez bankalarınca uygulanan politikalar bütünü para politikaları olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel süreçte ülkeler ekonomik hedeflerine ulaşmaya çalışırken merkez bankalarının işlevleri ve araçları da değişmiş ve çeşitlenmiştir. Banknot ihraç edebilme tekeline sahip olan merkez bankalarının nihai yüklenici görevini üstlenmiş olmaları, ekonomik ve finansal istikrardaki rollerini ve aynı zamanda önemlerini arttırmıştır. Maliye politikası. Maliye politikası belirli ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için ekonomiye kamu müdahalesi aracılığıyla ve kamunun harcama, vergi ve borçlanma araçlarını kullanarak ulaşmasını sağlar. Maliye politikası sadece makroekonomik değişkenleri değil, aynı zamanda özel kesim de dahil tüm ekonomik yapının değişik kesimleri üzerinde etkilerde bulunur. Maliye politikası, kamu harcamaları, vergi, borçlanma, destek ve teşvikler, dış ticaret. Para politikası, kredi tavanı, faiz politikası, açık piyasa işlemleri, swap, karşılıklar politikası, müdahaleler, para basma. Paranın tanımıyla para politikası. Paranın tanımı. Para, ekonomik aktörlerin mal ve hizmetlerinin alım ve satımını, yani değişimini kolaylaştıran ve herkes tarafından kabul edilen ortak bir değişim aracı olarak tanımlanabilir. Paraya para olma gücünü ve özelliğini veren asıl şey, onun halk tarafından kabul edilmesi ve benimsenmesidir. Para, ihtiyaçlarımızı karşılayan mal ve hizmetlerin alım ve satımını, değişimini kolaylaştıran ve herkes tarafından kabul edilen ortak bir değişim aracı olarak tanımlanabilir. Paraya para olma gücünü ve özelliğini veren, onun halk tarafından kabul edilmesi ve benimsenmesidir. Yasalar tarafından zorunlu değişim aracı olarak kabul edilmesi, onun durumunu daha da güçlendirmektedir. Para arzı nedir? Para arzı, ekonomideki toplam kullanılabilir para miktarıdır. Bir ülkede para miktarının kontrol edilmesinden sorumlu kurum Merkez Bankası'dır. Asli para, bir ülkede o ülkenin banknot emisyonunda yetkili bankası, genellikle Merkez Bankası tarafından çıkarılan kağıt paralarla hazine tarafından çıkarılan bozukluk paraların toplamıdır. Asli para eşittir banknot artı bozuk para. Asli para olarak tanımlanan banknot ve bozuk para, fiziki bir obje ile temsil edildiği için oldukça kolay anlaşılabilen, ölçülebilen ve ekonomideki etkileri oldukça net olarak izlenebilen bir büyüklüktür. Bir ekonomide para arzını 4 önemli aktör ve bu aktörlerin davranışları belirler. Merkez Bankası, bankalar, tasarruf sahipleri, bankalardan borçlananlar. Ticari bankalar ve para arzı. Ticari bankalar sermaye koyarak kâr etme amacıyla kurulan işletmelerdir. Bunların mevduat toplama ve bu yolla topladıkları paralarla ticaret yapma yetkisi vardır ve bu nedenle de kurulmaları özel şartlar ve izin gerektirir. Para talebi nedir? Para talebi, bireylerin ve firmaların likidite ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle yanlarında veya vadesiz banka hesaplarında muhafaza etmek istedikleri para miktarıdır. İhtiyat amaçlı para talebi. Geleceğin belirsizlikleri ve risklerinden korunmak amacıyla hastalık, sel, deprem, yangın, yaşlılık gibi durumlarda kullanmak üzere tutulmak istenen para miktarıdır. İhtiyat amaçlı para talebi gelire bağlıdır. İşlem amaçlı para talebi. Günlük işlemlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere harcamak amacıyla tutulmak istenen para miktarıdır. İşlem amaçlı para talebi gelire bağlıdır. Spekülasyon amaçlı para talebi. Fiyat hareketlerinden yararlanmak amacıyla elde bulundurulmak istenen para miktarıdır. Para dışı varlıkların, tahvil, bono, hisse senedi gibi çeşitli portföy çeşitlendirmesi yaparak riskten kaçınma ve kazanç elde etme amacıyla tutulmak istenir. Spekülatif amaçlı para talebi faiz düzeyine bağlıdır. Para tanımıyla yeniden para politikası nedir? Para politikası, bankaların aktif pasif davranışlarının, yani dolaşımdaki para miktarının ekonominin genel hedefleriyle tutarlı olarak ayarlanmasına denir. Para politikasının temel amaçları şunlardır: fiyat istikrarını sağlama, gelir üretim düzeyi istikrarını sağlama ve dış ödemeler dengesini sağlama. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikasının temel hedefi fiyat istikrarı ve düşük enflasyondur. Para çeşitleri. Mal para, hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan, hem de değişim aracı olarak kullanılabilen nesnelere denir. Buna en iyi örnek altın paradır. Kaydi para. Bankaların vadesiz mevduat şeklinde yarattıkları paraya kaydi para denir. Kaydi para sürecinin arkasındaki olgu, kısmi rezerv bankacılığıdır. İtibari para. hükümet kararına dayalı çıkartılan altın, gümüş gibi karşılığı olmayan, altında imzası olan yere ve düzenlendiği kağıdın taklit edilemeyeceğine dair güven üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kağıdı veya kağıt para demektir. Türkiye'de para arzı tanımları ve büyüklükleri. Dar para arzı da iki şekilde ölçülür. M0 ve M1. M0 tanımı. Dolaşımdaki paradan bankaların kasalarında tutulan para düşülür. Bu bakımdan en dar kapsamlı para miktarı olarak da tanımlanır. M0 eşittir dolaşımdaki para eksi bankaların kasasındaki nakit para. M1 tanımı. Paranın mübadele fonksiyonunu vurgulayan para miktarı tanımıdır. Bu bakımdan dar kapsamlı para miktarı olarak da tanımlanır. M1 eşittir dolaşımdaki para artı vadesiz mevduat, yabancı para, Türk lirası. Dolaşımda sunulan paradan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından basılan kağıt para ve darphane tarafından basılan madeni para, bankaların kasasında tutulan miktar düşüldükten sonra bulunan tutara Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bankalar dışındaki para ismini vermektedir. Bu tutara bankacılık sisteminin sahip olduğu vadesiz mevduat, Türk lirası ve yabancı para eklendikten sonra bulunan tutara M1 denilmektedir. M1'deki değişimler ekonomideki harcama eğilimlerini yansıtabilecek özellikler içermektedir. M1'deki yükseliş, piyasada paraya olan ihtiyacın ve dolayısıyla harcama eğiliminin arttığını ve bu nedenle de milli gelirin bir süre sonra yükseleceği mesajını verir. M1'de artış olabilmesi için para arzının genişlemesi gerekir. M1'deki yükseliş, harcamaların arttığı şeklinde yorumlanır. Bu genişleme diğer şeyler sabitken, örneğin paranın dolanım hızı, ekonomideki büyüme hızının üzerinde ise enflasyonist gelişmeler beklenmelidir. Geniş para arzı da iki şekilde ölçülür. M2 ve M3. M2 tanımı. Paranın değer saklama fonksiyonunu gösteren tanımdır. Bu tanım ödeme aracı niteliği yani likit niteliği daha düşük olan ödeme kaynaklarını da içermektedir. Bu unsurların başında tasarruf mevduatı gelmektedir. M2 eşittir M1 artı vadeli mevduat, yabancı para, Türk lirası. Bu çerçevede kısa vadeli harcamaları finanse edecek fonlar vadesiz hesaplarda tutulurken, daha uzun vadeye yayılan harcamalar içinse vadeli hesaplar tercih edilmektedir. Bu nedenler M2 harcama eğilimlerini yansıtan anlamlı bir büyüklük olarak görülür. M2 kavramı Milton Friedman ve Schwartz tarafından önerilmiştir. Bu iktisatçılara göre para sadece mübadele için talep edilmemektedir. M3 tanımı. En geniş para arzı tanımı olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen para arzı M3 olarak görülmektedir. M3 para arzı, M2 para arzına repo, para piyasası fonları ve ihraç edilen menkul kıymetlerin eklenmesiyle bulunmaktadır. M3 içerisinde yer alan repo ve para piyasası fonları, getiri sağlanması amacıyla bankalar tarafından yatırımcılara kısa vadeli olarak satılmaktadır. M3 eşittir M2 artı repo artı para piyasası fonları artı ihraç edilen menkul kıymetler. Bankalarca yurt içinde Türk lirası üzerinden ihraç edilen ve orijinal vadeleri 2 yıla kadar olan tahvil ve bonolar eklenmiş, bu ihraçlardan yurt içi bankaların portföyünde tutulanlarla yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindekiler düşürmüştür.